Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile Tarihin Derinlerine Yolculuk programında birliktesiniz. Geçtiğimiz programda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında en yakınında bulunan isimlerden birini, Çandarlı Halil Paşa'yı konuşmuştuk. Çandarlı Halil Paşa, kuşkusuz fethin gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi bağlamında düşünüldüğünde önemli bir şahsiyetti. O program gerçekten özellikle ilgilileri için önemli bir programdı. Radyomuzun arşivinden Çandarlı Halil Paşa ile ilgili bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimiz bu programı dinleyebilirler. Özellikle tavsiye ediyorum. Bu hafta inşallah yine Okay Tiryakioğlu ile birlikte fetih sürecini konuşacağız. İstanbul'un fethi bir çağın açılıp bir çağın kapandığı çok tarihi bir olay. Bizim için de aradan geçen 600 küsür yıl da olsa gurur verici bir hadise. Bugün göğsümüz kabara kabara İstanbul fethini anlatıyoruz. Bu fetih de hepimiz için, bu toplumun gençleri için, yaşlıları için çok kıymetli ibretlik ifadeler ve hikayeler var. İnşallah bu programda Okay Tiryakioğlu ile birlikte bunları değerlendirmeye ve konuşmaya çalışacağız. Okay, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in en büyük hayalinin İstanbul'un fethi olduğunu konuşmuştuk geçtiğimiz iki program boyunca. İstanbul'un fethini Fatih Sultan Mehmet Han daha çocukluk yıllarından hayal ediyordu. İstanbul sevdası ile ilgili isterseniz böyle kısaca hem geçmiş programda konuştuklarımızı hatırlamak bağlamında başlayalım konuşarak abi. Fatih'in İstanbul sevgisi, İstanbul hayali ile ilgili neler söylersiniz?
İbrahim'cim sen de çok güzel arz ettiğin üzere bir Fatih Sultan Mehmet Han için, genç ikinci Mehmet Han için diyelim öncesinde. Bu bir hayal olduğu kadar da bir zorunluktu. Çünkü önceki programlarımızda detaylı olarak bahsettik. Yerel hanedanlara karşı, başta Çandarlı sülalesi olmak üzere, varlığını ve kudretini ispat edebilmek için, tahttaki konumunu da sağlamlaştırabilmek için ikinci Mehmet Han büyük bir başarıya ihtiyaç duyuyordu. Çünkü 1444-46 yılları arasındaki ilk taht denemesi, yaşının çok genç olması, 12-14 yaşlar arasında bu taht sürecinin yaşanmasından sebep, Varna Savaşı'nın zuhuruyla bir nevi başarısızlıkla sonuçlanmış. Fakat tekrar yerine gelen babası 2. Murat Han, bilhassa 1448'deki 44 ve 1448'deki 2. Kosova muharebelerinde Haçlıları umutlarını kesin olarak kıracak şekilde büyük zaferler kazanmasıyla birlikte 2. Mehmet Han, babasının bu üst üste kazandığı iki gerçekten de devasa muharebenin bir nevi başarılarının gölgesinde kaldı gene diyelim. Yani ifadeleri çok düzgün seçmeye çalışıyorum. Tabii ki yani Varna ve 2. Kosova muharebeleri Osmanlı'nın batıdaki vazgeçilmez konumunun da birer ispatı konumundaydı. Nihayetinde babasının vefatı üzerine 1451'deki vefatı üzerine o kış Şubat ayında tahta çıktı 2. Mehmet Han ve fetih planlarını açık şekilde dile getirmeye başladı. Konuştuğumuz üzere Çandarlı ve ekibiyle zaten tekrar gerginlik başladı. Fakat etrafındaki Zanos Paşa, Turan Paşa ve Şahabettin Paşa gibi yabancı menşeili Müslüman paşalar, tabii ki devşirme diyoruz işte bu insanlara. Bu paşalardan bir bürokratik mücadele başladı. Çandarlı ve etrafındaki Türk ekiple birlikte bir karşılıklı bir mücadele başladı tekrar. Fakat işte Akşemseddin Hazretleri başta olmak üzere ilk gençliğinden itibaren hocası olan Molla Gürani Hazretleri, Cebi Ali Hazretleri ve Akbuyuk Sultan gibi Hacı Bayram Veli Hazretlerinin çok kıymetli talebeleri, gönül sultanlara olan aynı zamanda büyük tasavvuf büyüklerinin de desteğiyle genç padişah 2. Mehmet Han bu fetih planlarını açık açık konuşmaya başladı ve planlarına da ve bu planlarını Rumeli Hisarı'nın inşası ile birlikte tam karşılığı 1395'te Yıldırım Beyazıt Han'ın yaptırdığı Güzelce Hisar, bugün Anadolu Hisarı olarak adlandırdığım hisarın karşısına Rumeli Hisarı'nın inşaatını başlatarak planlarını artık fiilen sahaya koymaya başladığını da gösterdi.
Evet.
Bu içerideki muhalefeti çok tedirgin edip faaliyetlerine hız verdiği gibi genç padişahın da aynı zamanda diğer faaliyetlerini de hızlandırdı. Bunlardan biri de ve belki de en önemlilerinden biri Edirne sahrasında döktürmeye başladığı o büyük şahi topuydu.
Evet abi, burada çok önemli bir şey var aslında. Yani Fatih Sultan Mehmet Macar Urban ustayı, kişiliği veya işte milliyeti, inancı ne olursa olsun bunlara bakmaksızın işinin ehli bir usta olduğu için yanına getirtip şahi topu döktürmesini istiyor, değil mi? Yani burada aslında
evet,
hepimiz için çok kıymetli bir nüans var abi.
Aynen öyle. Aynen öyle. İşi ehline vermekle ilgili özellikle ilk 10 Osmanlı büyük padişahının biz çok yetkin olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Yani işi mutlaka ve mutlaka ehline teslim ettikleri için, ki içlerinde mesela çok tartışılan isimler, mesela Pargalı İbrahim Paşa gibi isimler olmasına rağmen dış siyasetteki dehası, mesela Pargalı İbrahim Paşa'nın, bu örnekten bahsediyorsak, Pargalı İbrahim Paşa'nın çok tartışılan kararlarına rağmen aynı zamanda da dış siyasetteki büyük dehası ne kadar doğru bir seçim olduğunu da gösterdi zaman içinde. Macar Urban Usta'yla birlikte bu çalışmalara hız verdi ve Şahi Topu'nun bu Şahi Topu rüyası diyelim o günlerde gerçekleşti. Çünkü şöyle bir sorun vardı. O zamanki meteoroloji bilgisinde bir topun namlusunu çatlatmadan, yani ateşten sonra, ateş aldıktan sonra sağlam olarak tutabilmek ancak küçük namlulu toplarda mümkündü.
Evet.
Şahi topu aşağı yukarı bir tona varan mühimmat atabilen bu devasa namluları bir arada tutabilmek, bütünlüğünü koruyabilmek atış sonrası gerçekten de çok güçlü. Fakat tüm bu hesaplamalarda Urban Usta ile birlikte çalıştığını görüyoruz biz sultanın. Ve gerçekten de bir ortak başarı söz konusu. Macar Urban Usta da hep birlikte yaptıkları, birlikte sürdürdükleri mesai sırasında yaptıkları sohbetlerde sultana burada bulunmaktan, sultana hizmet etmekten, 2. Mehmet Han'a hizmet etmekten ne kadar memnun olduğunu defalarca vurguladığını görüyoruz. Çünkü galiba bahsetmiştik önceki sohbetlerimizde, Bizans Senatosu, yani gerçek anlamda Doğu Roma Senatosu, Macar Urban'ın başvurusunu reddetmişti. Çünkü istediği ücreti fazla bulmuştu. Aslında bu kadar ehil bir insanın Allah'ın takdiri karşı tarafta olmaması bizim işimizde bir nevi kolaylaştırdı. Çünkü surlara müdafaa manasında dökebileceği o barbataların arasına, o burçların arasına toplar gerçekten de fetih sürecini içinden çıkılmaz bir hale getirebilirdi. Fakat hamdolsun 2. Mehmet Han'ın senin de dediğin gibi çok muazzam tercihiyle birlikte bu görülmemiş, o güne kadar görülmemiş kalibrede toplar döküldü. Bunların deneyi esnasında o Şubat, yani 1453'ün o Ocak ve Şubat aylarında Edirne'de insanlara münadeler çıkarıldı şehrin içerisine. Bahsetmiştik bu hamile kadınların ve küçük çocukların hazırlıklı olmasını, çünkü çok büyük bir gürültü oluşacağını duyurdular. Gerçekten de şehrin dışına 20 kilometreye kadar bu ilk ateşlemeden sonra o korkunç gürültünün, gürlemenin tarihi belgeler bize bu gürültünün ulaştığını, 20 kilometreye kadar ulaştığını söylüyor. Tabii bu süreç diğer balyemez topları da devasa, o güne kadar ki en yüksek kalibrelerindeki balyemez topları da döküyor. Bunlar şahi ve yavruları olarak adlandırılıyor o evet. dönemde. Yıllar tarafından bilhassa. Gerçekten de bir ateşli silahların en mükemmel şekilde kullanıldığı, döküldüğü, yapıldığı, üretildiği ve en iyi etkin şekilde kullanılabildiği bir ordu var karşımızda.
Kendi çağının en ileri teknolojisi diyebilir miyiz zaten?
Aynen öyle. Aynen öyle bence. Rumeli Hisarı'nın inşasında da Sultan 2. Mehmet Han bizzat çalıştığını görüyoruz.
Evet.
Hatta Doğu Roma'dan gelen bir elçilik heyeti 2. Mehmet Han'ı bu şekilde görünce diğer işçilerin yanında taş taşıdığını, harç döktüğünü falan gördüklerinde gerçekten de çok şaşırıyorlar ve bunu 11. Konstantin'e de bu şekilde iletiyorlar. Aynı zamanda da şunu söylüyorlar. 11. Konstantin'in de şöyle bir mesajı var 2. Mehmet Han'a. Dost ve müttefik bir ülkenin toprağında bu şekilde bir kale inşa etmek gerçekten de dosta ve müttefiki ihanettir. Bu kalenin yapımını durdurmanızı rica ediyoruz diye bir nota gönderiyor 11. Konstantin. Hı hı. Mehmet Han'da tabii bütün ataları bu zamanından beri bu topraklarda madem dost ve müttefikiz, karşımıza çok büyük ordular bu topraklar üzerinden geçirildi. Bu dost ve müttefiklik o zamanlar geçerli değil miydi diyerek şunu söylüyor. Toprak elçi heyeti göndererek korunmaz. İmparatorun bir diyeceği varsa ordusunu toplasın gelsin biz buradayız diyerek gönderiyor.
Meydan okuyor yani.
Tabii bir nevi meydan okuyor ve bu notaya da verilebilecek herhalde en güzel cevabı da veriyor. Tabii bu 1451-52 yılları arasında bu Rumeli Hisarı'nın tabii eşgüdümlü olarak bu şahi topları da yapılıyor. Tabii yeni bir donanma da güçlendiriliyor.
Evet.
Yani bizim bahsetmiş miydik bilmiyorum ama bizim donanmalarımız en kudretli olduğumuz dönemde bile yani 1530'larda artık 16. asrın ortalarına doğru dahi yani Barbaros Hayrettin Paşa'nın donanma komutanı olduğu, ondan önce Cezayir Beylerbeyi olduğu dönemde dahi hiçbir zaman bu Portekiz gemileri ya da İspanyol gemilerinin teknik üstünlüklerine erişemediğini görüyoruz İbrahim'cim. Bu biraz da iç denizlerde denizcilik yapmaktan kaynaklanıyor.
Evet.
Yani Portekizler bilhassa okyanus sularıyla hem yeni dünyaya, Amerika kıtasına ulaşmakta hem de Atlas Okyanusu boyunca güneye doğru keşif seferlerini tabii daha sonra hızlandıracaklar bunu İslam'ın fethinden sonra. Sürekli çok bu okyanus sularıyla mücadele edebilecek şartlara uygun büyük çapta yüksek bordalı, yüksek tonajlı gemiler inşa edebilmeyi biliyorlar. Fatih Sultan Mehmet Han donanma hususundaki her ne kadar kadırgalarımızın yüksek hızlı ve manevra kabiliyeti son derece etkin kadırgalarımız olsa da bu hiçbir zaman bir en azından bir Cenevizlere karşı müdahale edebilecek çapta gemiler yapabilmeyi istiyor. Bu yüzden de donanmayı bilhassa Gelibolu'daki donanmaya bu konuda emirleri var. Fakat yine de donanma tam istediği şekilde zuhur etmiyor. Bunu ilerleyen safhalarında bilhassa fetih günlerinde daha net bir şekilde görüyoruz. Onlardan ilerleyen dakikalarda muhtemelen bahsedeceğiz.
Evet.
Hisarın yapımıyla birlikte Boğaz'a İbrahim'cim bütün giriş çıkışlar bütünüyle kontrol altına alınmış oluyor.
Zaten çok özür dilerim. Karşıda evet. Anadolu Hisarı var. Yıldırım Bayezid'in aynen. yaptırdığı. Bu tarafa da aynen. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Rumeli Hisarı var. Tamam, evet. Kelimenin tam anlamıyla Boğaz'ın giriş çıkışı Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne girmiş.
O günlerde Ceneviz'den bir yardım gemisi geliyor. Bir nevi Türklerin vereceği tepkiyi ölçmek için İbrahim'ciğim.
Hı hı.
Her ne kadar oradaki gümrük noktasında ikaz edilseler de gemi yoluna devam ediyor. Bu esnada işte karşılıklı olarak Rumeli Hisarı'ndan ve Anadolu Hisarı'ndan yapılan yatay atışlar yeni bir sistem üzerinden yapılan atışlarla top mermileri, top gülleleri İbrahim'ciğim, mühimmat topun denizin üzerinde tıpkı bir çocuğun böyle taş kaydırması gibi suyun üzerinde namlulardan çıkan mühimmatlar sektirilerek gemi imha ediliyor. Bundan sonra artık zaten Batı'nın o zamanki büyük güçleri başta Vatikan olmak üzere artık İstanbul'a o zamanki Konstantinopolis'e yardım ulaştırma noktasında artık tamamen inkıtaya uğradıklarını anlıyorlar. Bu sırada hazırlıklar da artık süratle tamamlanıyor. Şahi topları bilhassa öncelikle bir büyük bir şahi topu döktüler İbrahim'cim. Önce bu ulaştırılıyor İstanbul önlerine zaten. Bundan bir nevi aslında bir psikolojik üstünlük kaynağı olması umuluyor. Çünkü zaten gün içerisinde en fazla birkaç defa ateşlenebiliyor. Her ne kadar zamanın teknolojisinin çok ötesinde olsa da topun namlusu evet çatlamıyor. En azından bir süre için çatlamıyor. Zeytinyağıyla soğutma sistemi zaten Fatih Sultan Mehmet Han'ın keşfi olduğundan bahsetmiştik. Bu arada yere dökülen havan topları da dikey atışlarda yepyeni bir cevir ve geometri sistemiyle sur içine düşürmeye başlıyor. Başlayacak diyelim. Bunlar da süratle hazırlanıyor. Ve başta Akşemseddin Hazretleri olmak üzere bütün etrafındaki büyük alimler, devlet adamları ve paşalar, bütün rical kısacası Fatih Sultan Mehmet Han'ı bu planlarından vazgeçmemesi, sonuna kadar götürmesi, Allah'ın yardımının da üzerine olduğunu hususunda kendisini ikna etmeye çalışıyorlar. Çünkü zorunluluklarından bahsetmiştik. Hı hı. Bu da çok önemli. Bir kez daha vurgulamakta fayda var. Konstantinopolis, Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde, devletin içerisinde artık bir noktaya sıkışmıştı İbrahim'ciğim. Yani Balkanlardaki hakimiyetimiz söz konusu, Anadolu'daki hakimiyetimiz söz konusu. Fakat burada burada küçük bir günlerin ihtişamını yitirmiş. Fakat kudreti surlarının gerisinde halen kuşatma ordularına karşı direnebilecek bir devlet sıkışmış kalmış. Yani bu zaten eşyanın tabiatına aykırı bir durum, bir konumu vardı. Evet. Zaten defalarca çekti.
Çok küçük olmasına rağmen ama çok stratejik bir yerde duruyor. Yani yani oranın alınmaması Anadolu ile Avrupa arasındaki bağlantının bir anlamda kurulamaması da demek aslında.
Askeri bağlantının en belki bundan da önemlisi ilerleyen dakikalar ya da ilerleyen sohbetlerimizde bu coğrafi keşiflerden bahsederken bu önem bilhassa anlaşılacak. İpek yolunda çok önemli bir su yolu olan bu mühim şehrin o dönemlerde çok küçük kalmış ama halen etkinliğini en azından limanları üzerinden de sürdürebilen bu şehrin artık ki Osmanlı sarayındaki iç karışıklıklarda buraya şehzadeler sığınıyor ve bu şehzadelere asker yardımı olduğu kadar aynı zamanda da politik destek de veriliyor. Gerekirse askeri ve nakdi destek de veriliyor. Yani Osmanlı'nın içerisinde bir çıban başına dönüşmüş bu devletin artık ortadan kaldırılması gerektiği hususu çok açık. Tabii İstanbul'un içinde neler oluyor? Evet. Bak burası da çok önemli. Yani Konstantinopolis içerisinde o sırada neler oluyor? Bundan da birkaç kelime mutlaka etmek lazım. Yani sırf Türk tarafından, bizim tarafımızdan bu meseleyi anlatmamız meseleyi nakıs bırakır.
Lütfen buyurun abi.
11. Konstantin diğer Doğu Roma imparatorları gibi değil. O atalarının kanını hakkıyla taşıyan bir imparator olarak karşımızda. Elinden geleni yapıyor. Bu kuşatma başlamadan evvel, yani 1453'ün bu 6 Nisan'ında kuşatma başlamadan evvel büyük bir Avrupa turuna çıkıyor. Başta Vatikan olmak üzere pek çok büyük Avrupa krallığını geziyor. Bunlardan askeri ve nakdi destek istiyor İbrahim'ciğim. Çünkü zaten limanlarını, bütün Anadolu limanlarını aşağı yukarı Türklere kaptırmış. Son Hisarların yapımından sonra, Rumeli Hisarı'nın inşasından sonra bilhassa yardım kanalları da kapanmış. Fakat büyük bir kararlılıkla kendisini müttefik arıyor. Ve elbette ilk başta alabileceği destek olarak zaten Vatikan'a gidiyor. Papa nüfusunu kullanarak Ceneviz ve Venedik üzerinde bir nasıl diyelim, emirler gönderiyor onlara. Fakat onlar da zaten başta Ceneviz olmak üzere, ki Venedik pek çok limanını ve şehrini kaybetmiş bunun öncesinde Türklere. Bilhassa Cenevizliler bu kuşatmada bir nevi bizim karşımızda bütün Doğu Roma'nın savunmasını hem komuta manasında hem de yüksek sayıda askerle Cenevizler üstleniyor İbrahim'ciğim. Hı hı. Çünkü en başta karşılarında Pera'daki Galata kısmındaki, o zaman surlarla çevriliydi orası, Büyük Ceneviz Kolonisi söz konusu. Bu Doğu limanlarına ve Doğu ticaretine Ceneviz'in en büyük bir üst noktası. Burada tabii ki kendilerini, özellikle Cenevizleri bu noktada çok cansiperane savaşırken göreceğiz. Zaten kumandan Justiniani, Cenevizli kumandan, sur üzerindeki tüm müdafaayı organize eden ve aynı zamanda da kurmaylarla birlikte tertipleyen kişi. Yanında da ciddi miktarda bir askeri var. Bu Cenevizler bilhassa bu işe dediğimiz gibi en baştan zaten gönüllü oluyorlar.
Abi müsaadenizle çok, evet, çok kritik bir yere geldik. Bir virgül koyalım, evet, isterseniz. Aranın, tamam, ardından hem Venediklerin hem Cenevizlerin Bizans'a İstanbul'un fethini, müdafaaya ilişkin nasıl yardım ettiklerini konuşalım. Bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi içerisinde Osmanlı ordusuna yapılan yardımlar var mıydı? Onu da soracağım. Çünkü yani sonuçta arkasında kocaman bir Anadolu var ve Anadolu beylikleri var. Acaba oradan bir yardım geldi mi, gelmedi mi? Gönüllüler oldu mu, olmadı mı? Bu da önemli bir soru çünkü. Bir ara verelim isterseniz, ardından devam edelim. Değerli dinleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda Okay Tiryakioğlu ile birlikte İstanbul'un fethini konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. İstanbul fethini konuşuyoruz. Fetih aslında Türkiye'de her yıl fethin yıl dönümünde 29 Mayıs tarihinde konuşulur, gündeme getirilir. Fakat işte bir sene içerisinde, bir sonraki seneye kadar, bir sonraki 29 Mayıs'a kadar fetih pek gündemimizde olmaz. Maalesef millet olarak sadece fetihle ilgili değil, tarihi pek çok vakayla alakalı böyle bir tutumumuz var. Sultan Abdülhamit Han'ın türbesinin önünden yıllarca insanlar yürürler giderler. Fakat işte bir televizyon dizisi onu böyle çok popüler, meşhur bir hale getirir. Geçtiğimiz günlerde bir dostumuz, kıymetli bir büyüğümüz Abdülhamit Han türbesini ziyarete gitmiş, insan kaynıyor diyordu. Aslında tarihi sürekli gündemimizde tutup tarihten ibret alınacak olayları, ders alınacak olayları, örnek alınacak olayları sürekli gündemimizde tutup bu vesileyle bugünümüzü ve geleceğimizi inşa etme noktasında önemli bir veri olarak kullanmalıyız diye düşünüyorum. Biz de bu programı, evet, o vesileyle yapmaya niyetlendik. Okay abi, aradan önce Bizans ordusuna Venediklerin ve Cenevizlerin katkısından bahsediyordunuz. Buradan devam edelim isterseniz.
İbrahim'cim, bu destek büyük ölçüde Cenevizlerden geldi. Venedikliler zaten önemli limanlarını, bilhassa Karadeniz ve Ege üzerindeki önemli limanlarını kaybetmişlerdi Türklere. Fakat Cenevizler için hala bu umut vardı. Dediğimiz gibi Galata üzerindeki hakimiyetleri halen söz konusuydu. Ve bu noktada askeri ve ticari olarak varlıkları söz konusuydu. Bu yüzden Cenevizler General Justiniani komutasında surlarda organize oldular. Ve zaten kuşatmanın başından sonuna kadar da Cenevizlerin tüm müdafaayı tertiplediklerini görüyoruz. Bu konuda cansiperane davrandıklarını görüyoruz. Fakat aradan önce sorduğun soru vardı. İşte, yerel hanedanlar bu konuda zaten çekimselliklerini belli etmişlerdi. Kısmi bir destek görüyorlardı.
Evet.
Mehmet'ten kısmi bir destek görüyordu ama hatta yine doğuda Sünni bir devlet olarak Akkoyunlu Uzun Hasan'ın, Akkoyunlular'ın varlığı söz konusu. Fakat çok enteresan, 1453 Yerbi Fethi'nin ardından Akkoyunlu tarihlerinde fetihin hiç geçmediği çok enteresan bir gerçek olarak önümüzde duruyor, biliyor musun?
Bu enteresan abi. Yani
bu dünyayı sarsmış İbrahim'cim, bütün batı tarihlerinde söz konusu. Diğer zaten fetihnameler gönderilmiş tüm doğu tarihinde de, Orta Doğu'larında da söz konusu. Fakat Akkoyunlu Uzun Hasan Sünni bir lider olmasına rağmen, sultan olmasına rağmen tarihinde geçmiyor.
Kıskançlıktan diyebilir miyiz abi? Var mıdır?
Bravo, bravo, bravo. Yani ne dedik? Ta ilk sohbetlerimizden itibaren Çandarlı, Osmanlı sülaleleri arasındaki çekişmeden bahsettik. Bu da bir nevi bir varlık sahasında kim daha ışıldıyor, kim daha çok kudret sahibi meselesinden bir nevi nefis davasından biraz ortaya çıkmış bir mesele olarak karşımızda. Yoksa böyle bir şeyden nasıl bahsedilmez ya Akkoyunlu tarihte? Bu inanılmaz bir şey yani.
Abi şey de var, çok özür dileyerek yine sormak isterim. Mesela Tursun Bey, Neşri, İbni Kemal gibi tarihçilerin kitaplarında da fetih var ama çok geniş anlatılmamış yani. Bu da ilginç bir
detay
bana.
Bu Doğu Roma tarihlerinden işte Dukas'ın ya da Francis'in ya Alexiad'ın gibi yani buralardan daha çok bu zaten Türk tarihçileri de bu daha çok verileri, bu kronolojik verileri bilhassa topluyorlar. Bu biraz da bizim anlatı geleneğine dayanan bir edebi ve tarihi bir geleneğimiz var İbrahim'ciğim. Biliyorsun menkıbe geleneğine dayanır. Kulaktan kulağa aktarılır pek çok şey.
Evet.
Biraz da muhtemelen bunun da etkisi var ama böyle mühim olaylarda çok daha ciddi tarihler mutlaka düşünmeli ve yani bu iş karşı tarafın anlatılarına çok fazla da bırakılmamalı. Çünkü nihayetinde bugün halen İstanbul'un fethi hususunda yabancılar konuşurken o meşhur Kerkoporta kapısının açık bırakılması meselesi vardır mesela.
Şeyin abi şeyin kitabında vardı. Yıldızın Parladığı Anlar kitabını bilirsiniz. Stephen Zweig'ın. Orada mesela bu hadiseye yer veriliyor. Yani eğer o kapı hani açık unutulmasaydı, Osmanlı ordusu oradan girmeseydi İstanbul'un fethi gerçekleşmeyecekti gibi bir yargı var mesela. Yani Batılıların bakış açısı böyle. Bizim kendi tarihimizi anlatmamız bağlamında ciddi problemler var ifade buyurduğunuz gibi.
Bu Netflix'te de bir dizi oynamış galiba.
Evet, izledim.
Orada da bana komşum bahsetti bundan. Bu Kerkoporta kapısı meselesi ne dedi? Ondan sonra orada ve bayağı büyük tarihçiler çıkmışlar. Bu Kerkoporta kapısından bahsetmişler. Ya dedim bugün bu hiç biz artık bu yani yetkin hiçbir tarihçi bunu konuşmuyor dedim ya. Bu biraz yani oryantalist bir bakış açısı dedim. Yani bu fethin kıymetini biraz düşürmek için ortaya
kesinlikle
atılmış
öyle
bir şey. Zaten Kerkoporta kapısı açık olmasa ya o kapı meselesi yani o hiç olmasa zaten düşüyordu şehir yani. Yani
bir de abi yani birinci bölümde konuştuk. Şahi topu döktürülüyor. Yani Şahi topunun güllesi surları tarumar etmiş yani. Şimdi
aynen öyle.
Dolayısıyla hani o top olmasaydı o kapı istediği kadar kapalı açık olsun veya başka bir kapı da açık olsun. Yani belki Bizans kuvvetleri Osmanlı askerlerini püskürtecek birebir mücadelede öyle bir güce yetkinliğe de sahip olabilirdi. Yani dediğiniz gibi işi sadece o kapının açık bırakılmasına indirgemek Fatih'in bütün emeğini, hayallerini ortaya koyduğu devasa hadiseyi çöpe atmak demektir abi.
İbrahim'ciğim maalesef bu bakış açısı kendisini modern göstermek ve kendilerinin medeni dünya olarak mutlaka kabul ettikleri Batı'ya bir nevi herhalde bu bir bilinçaltı, içten içe hoş göstermek için bir tavır İbrahim'cim. Bir gün bir yerde denk geldim de insanlar, ya bunlar benim arkadaşlarım aslında da, konuşuyorlar böyle, tanıdık diyelim, arkadaşlar demeyelim de böyle işte Moğaç Savaşı'ndan bahsediyorlar. İşte Kanuni'nin işte Lajos'un komutasında o Macar işte ordusu İşte 10-15 bin kişiymiş. Türkler oraya işte 300-400 bin kişi gelmişler. Zavallı Macarları orada bu boş şeyle de yok yere övünüp bir hamaset uyduruyormuşuz falan. Yani İbrahim'cim işte al bu Kerkoporta kapısını vur oraya. Yani tarihimizi öyle bir küçümseyerek konuşmayı bilhassa kendilerini doğrudan modern olarak kabul eden ve medeni dünyaya dedikleri Batı'ya kendilerini kabul ettirebilmek, boş gösterebilmek için yani öyle isimler de söyleriz ki yani şimdi burada tabii uygun olmaz hani ünlü isimlerden bahsetmiyoruz. Yani bir nevi bu fethin İstanbul'a ne büyük zararlar verdiğini anlatan kitaplar okudum ben. Biliyor musun İbrahim'ciğim?
İşte.
Ve bu da işte yani güya edebiyatçı tabii büyük tarihçi değil ama nerelerden hangi işte kim nerelerden devşirdiyse kitap kitaplarında. Bir devasa satmış kitaplar bunlar. Kitabı okuduktan sonra vay be diyorsun ya, ya keşke Osmanlı'yı fethetmeseydi o zaman diyorsun. Evet. Yani bu etlerine bakarsan bunu görürsün. Halbuki yani en ufak bir artık ciddi bir tarih kitabında bile Doğu Roma'nın o noktada artık yani o kadar kendi içerisinde dahi saçma sapan anlamsız siyasi çekişmelere düşmüş, kendi içerisinde birliğini, bütünlüğünü kaybetmiş, o kadar tuhaf bir şekilde devlet görevleri çıkarmışlar ki, bir mesela şey vardı, ona çok gülmüştüm ben. İmparatorluklar gardırobu lordu vardı, bir tane kontu vardı. Yani böyle bir görev ihdas etmişler. Buna işte bir ödenek ayırmışlar. Halbuki tamamen imparator ve etrafındaki insanlara bir nevi bir fakat bu öyle bir içeride bir öyle bir yozlaşmaya yol açmış ki, işte bu peş peşe gelen toprak kayıpları, önemli limanlarını kaybetmesi, Doğu Roma'nın bu içinden çıkılmaz bir krize sokmuş onları. Yani devlet artık kendi ordusunu sübvanse edemiyor. Dışarıya bağımlı kalmış. Son gücünü, son kurşununu bu Türk kuşatmasına karşı direnebilmek için harcamış bir devlet var karşımızda. Hı hı. Yani, Türkler burayı fethetmeseydi çok daha iyi olurdu diyebilmek. Yani bir akıl tutulması da değil ya. Bu yani abi, kendine inanan bir güruh var yani. Çok
şöyle yani, siz geçen programda da söylemiştiniz. Bu biraz anakronizmle ilgili, biraz da tarihi ideolojik bir bakış açısı ile okumayla alakalı bir durum. Bir de yine sizinle özel sohbetlerimizde de konuşmuştuk. Hatta Ebu Bekir hocamızla da bu programda başka vesilelerle konuşmuştuk. Biz de maalesef millet olarak itidalli olma gibi bir durum yok. Bir şeyi ya çok göklere çıkarırız yahut tamamen yerin dibine sokarız. Türkiye'de tarih okuması ile ilgili böyle bir mesele de var. İşte bir bakıyorsunuz bir kesim var, tarihi şahsiyetleri abuk subuk gerekçelerle, sizin de az önce zikrettiğiniz gibi, eleştirmeye kalkıyor. Bir taraftan başka bir kitle var. Hani tarihi şahsiyetleri hatalarıyla, sevaplarıyla değerlendirmek gerekirken sanki böyle günahsız, hatasız, hiç yanlış yapmamış şahsiyetler olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla tarihe bakarken aslında ne bugünün değerleriyle okuma yapmak lazım, ne ideolojik bir bakış açısıyla bakmak lazım, ne de yani işte bugün de yaşananlarla geçmişte yaşananları birebir kıyaslayarak, bugünün şartlarıyla geçmişte yaşanan şartları düşünmeksizin böyle bir okuma yapmak lazım. Tarih objektif bir bakış açısıyla ve elbette ki yani sahiplenerek, sahip çıkarak, ibret alınarak okunması gereken bir bilim olarak, bir alan olarak karşımızda duruyor aslında.
Çok güzel ifade ettin İbrahim'ciğim. Aslında bu işin net adını koyalım. Şimdi bu iş, bu yani bugüne kadar, son 20 yıla kadar çok büyük bir tarihimize yönelmekte büyük ideolojik sorunlar vardı İbrahim'ciğim. Evet. Yani hatta bunu şöyle çok kristalize edelim. Yani Halil İnalcı Hoca vefatından önce şeye çok şaşırmıştı biliyor musun? O son yazdığı eserler bestseller oluyordu İbrahim'ciğim. Yani bestseller listelerinde zirve oluyordu.
Evet.
Adıncağız merhum yani... Ya bugüne kadar bunca kitap kalemi aldık, bunca eser kalemi aldık, hiç böyle bir şey hiç rastlamadım diyordu. Yani şimdi bu uyanan ilgi, İbrahim'ciğim, bu uyanan ilgi eski hakim kesimleri tabii çok çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor. Yani çünkü kendi kurdukları tezlere tamamen aykırı bir durum, bir bilinçlendirme ve bilgilendirme söz konusu. O yüzden de karşı atağa kalkıyorlar. Yani o çok büyük meşhur romancımızın o son kaleme aldığı işte romanda bugüne kadar sürdürdüğü yani o tatlı oryantalizmi nasıl saldırgan bir hale dönüştürdüğü, yani insanı gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğratan, çok üzen bir tarzda, yani hala müstebit Abdülhamit, hala zalim Abdülhamit. Yani bin türlü delil de getirsen İbrahim'ciğim, ideolojik bağlılıkları kıramıyorsun ve değiştiremiyorsun. Çünkü geçerli tek medeniyet olarak son 300 yıldır Batı'yı gören, en azından 200 yıldır Batı'yı gören zihniyete karşı verilebilecek tek mücadele gerçeklerden bahsetmek.
Kesinlikle.
Yeni nesillere bunu ulaştırabilmek. Çünkü artık muhtemelen 40 yaş üstü insanlar herhalde 40-50-60 yaş, yani pek gerçekleri de duymak da istemiyorlar. İsteseler de bir şey değişmiyor.
Ya maalesef yani. Resmi tarih yazımında da özellikle dediğiniz gibi 40 yaş üstünün maalesef işte okullarda maruz kaldığı tarih derslerinde de çok ciddi problemler vardı. Yani kötü bir Osmanlı, işte Cumhuriyet çok böyle hani berbat olmuş, artık böyle yerle yeksan olmuş bir Osmanlı'yı terk edip yepyeni kurulan ve işte geçmişte yaşananları tırnak içerisinde söylüyorum, bütün kötülükleri bir elinin tersiyle bir kenara atarak yeni bir düzen oluşturmuş bir devlet şeklinde anlatılıyor. Elbette Cumhuriyet'in de kendi içerisinde bir takım güzellikleri vardır. Cumhuriyet rejiminin de o işte kendi münhasır bazı güzellikleri vardır. Fakat hani Osmanlı'yı kötü gösterme çabası insanları biraz da bu noktaya getirdi. O ismini zikrettiğiniz, daha doğrusu ismini zikretmek istemediğiniz romancımızın da çabasının en önemli sebebi biraz da batıya yaranma çabası abi. Çünkü hani orada yaşıyor, işte o toplumun içerisinde bir şekilde var olmak istiyor. Bir de bugünkü siyasi konjonktürle, 100 yıl önceki siyasi konjonktürle birbirine çok benziyor. Hani oradan aslında biraz buraya gönderme yapıyor filan. Dolayısıyla bunlar çok muteber şeyler değil abi, söylediğiniz gibi.
Yani bir dönemi yüceltmek için bir dönemi karalamak artık anlamsız. Yani bu tamam, ilk günlerde böyle bir zorunluluk olmuş diyelim. Bu o dönem için, bundan 100 yıl öncesi için anlaşılabilir bir durum olabilir ama bugün hala bu anlamsız çabayı sürdürmek gerçekten insanı komik bir durumda bırakıyor ya. Yani çok komik bir durumda bırakıyor. Yani çünkü hem hakikati yok hem de o çocukça direniş yani bir insanı gülümsetiyor ve bir acıma uyandırıyor insanda. Yani bütün roman boyunca Müslümanların ne kadar cahil oldukları, tıp bilimine ne kadar direndikleri. Ya bu kadar bunları söylüyorsun da o zaman Peygamberimizin bir salgın olan bir yere girilmeyin, salgın olan yerden de çıkmayın la ilgili bir cümle kullan ya. Sen 700 sayfa bir roman yazıyorsun ama bunu söylemiyorsun. Pastörden sayfalarca bahsediyorsun. Akşemseddin Hazretleri'nin bak ondan bahsetmeye fırsat olmadı da. Akşemseddin Hazretleri'nin daha pastörden 400 yıl evvel Kitab-ül Hayat isimli eserinde bu ilk mikrop teorisini ortaya attığından hiç bahsetmiyorsun. Yani orada şunu diyor Akşemseddin Hazretleri, hastalıkların insanlarda ferden ortaya çıktığını düşünmek hatalıdır diyor. Bu insandan insana geçen canlı tohumlar vasıtasıyla olmaktır diyerek bu ilk nazariyesini ortaya koymuş. Hı hı. Yani tamam, bunu illa bir mikroskopta görmemiş elbette. Fakat bu teoriyi en azından dillendirmek zor geliyor bu insanlara. Çünkü medeniyet onlar için yalnızca batıda mevcut. Tabii bunlar neyse, bunlar üzücü şeyler. Fakat devam ede gelen üzücü şeyler.
Maalesef. Abi yavaş yavaş sona geliyoruz. Ben bu konuyu bir program daha konuşmak istiyorum. Ama sonraki...
Fethi daha şey yapamadık, başlayamadık.
Hatta belki bir iki program daha konuşacağız, öyle görünüyor. Evet. Şimdi özellikle yani mevzu tam da Bizanslıların işte kuşatma öncesindeki durumuna gelmişken şeyi sormak istiyorum. Hep anlatılır ya böyle. İşte İstanbul fethedileceği sırada Ayasofya Kilisesi'nde papazların, rahiplerin işte meleklerin cinsiyetini tartıştığı filan ifade edilir, iddia edilir. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz abi? Yani bir anda işte şehir kuşatılmak üzere. Belki Konstantinopolis düşecek, Bizans devleti ortadan kaldırılacak ki öyle oluyor sonuç olarak. Ama hani onlar çıkıp mücadele etmek yerine böyle anlamsız bir tartışma içerisine giriyorlar. Hiç lüzumsuz bir konuyu konuşup gündemlerinde bunu tutuyorlar. Birincisi böyle bir vaka var mı gerçekten? İkincisi bu konuyla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum.
Var İbrahim, var. Bu çok çarpıcı bir hakikat. Zaten bu Batı kroniklerinin tamamında geçiyor bu vaka. İşte bu kör taassubun yol açtığı o saçma tartışmalardan birine kapılmış doğrama o esnada. Fakat tabii o günlerde bu tartışmanın alevlenmesinin biraz altyapısı var. Biraz ondan bahsetmek lazım. Evet. Çünkü o dönemde Patrik Gennadius 11. Konstantin'in 1451 yılından itibaren yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın artık yapacaklarını sezmeye başladığı andan itibaren Batı'daki ittifak arayışlarına Vatikan'dan başlayıp şunu ilan etmek üzere olduğunu gördükten sonra bu tartışmalar çok alevleniyor doğru İstanbul içerisinde. Patrik Gennadius Vatikan'da Papa'yla mezhepleri yani Ortodoks mezhebiyle Katolik mezhebini birleştirme kararı veriyor. Bu Katolikler için muazzam bir rüya. Defalarca zaten Ortodoksların üzerine gitmişler. Çok büyük katliamlar yaşanmış. Yani ta o İznik konsülünden sonra yaşananlar hepsi tarihi vakalarda mevcut. 1204 o Latin istilasında Ortodokslara yaptıkları o büyük katliamlar, Ayasofya'da verdikleri zararlar ortada. Bilhassa Ayasofya Manastırı'na, oradaki işte bakirelere ve bütün Ayasofya'daki bütün o değerli eşyalara yaptıkları muameleler ortada. Fakat onlar da şunu gerekçe gösteriyorlar. Ondan önce 1038 civarında bu Katolik yerleşkelerine Ortodoksların saldırılarından bahsederek bunu bir gerekçe ortaya koyarak 1204'teki o büyük katliamları ortaya koyduklarını, bir intikam saldırısı olduğunu söylüyorlar. Çünkü o zamanda da bir birleşme meselesi gündeme gelmiş. Fakat Vatikan'ın baskısıyla gündeme geliyor. 1038'deki o Efes konsülüydü galiba. Hı hı. Buradaki o tartışmalar sürekli bir iki mezhep arasında sürekli bir gerginlik sebebi. Zaman zaman katliamlar sebebi. Fakat Vatikan bir anda hem de imparatorun ağzından, bir anda imparatorun hem de Vatikan'a giderek bu teklifi götürmesi Vatikan'da bir büyük sevinç çığlıklarıyla karşılanıyor. Fakat elbette Konstantinopolis'te durum böyle değil. Patrik Gennadius bu imparatorun bu destek arayışına makul karşılıyor. Fakat mezheplerin birleştirilmesi fikrine kesinlikle karşı. Fakat Kardinal Isidorus'u gönderiyor imparatorun yanına, onunla birlikte İstanbul'a. Ve ilk Katolik ayini 451 yılında, Aralık ayında Ayasofya'da gerçekleştiriliyor İvancım. Bu Ortodokslar için çok büyük bir hayal kırıklığına sebep oluyor. Hı hı. Dehşete düşüyorlar. Yani onların kutlu mabedi Ayasofya'da böyle bir sapkınlık ayini olarak gördükleri bir Katolik ayinin gerçekleştirilmesine ve imparatorun da 11. Konstantin'in de buna doğrudan katılması şehirde büyük infialı yol açıyor. Gösteriler, yerel mahalle mahalle ayaklanmalar, imparatorun bunu bastırmaya çalışması, çabalarını makul göstermeye çabalaması bir türlü başarılı olamıyor. Ve Patrik Gennadius bundan sonra bugün Zeyrek Camii olarak bildiğimiz bu Unkapanı'ndaki Pantokrator Kilisesi eski. Burada ayinlerini, Ortodoks ayinlerini buraya taşıyor. Ve halk inanılmaz şekilde teveccüh gösteriyor İbrahim'ciğim. İnanılmaz şekilde teveccüh gösteriyor. Yani Ayasofya'daki ayinlere katılan yok halktan neredeyse. İmparator ve etrafındaki soylular dışında bütün ahali Pantokrator Kilisesi'ne gidiyorlar. Buradaki ayinler bir nevi bu küçük şehir içerisinde aynı zamanda da tam fethin öncesinde çok büyük bir iç ayrılığı getiriyor. Yani papalığın desteği Katolikliğin kabulü karşılığında olacak. Fakat şehrin içerisindeki ittifak, yani halkın arasındaki ittifak, idareyle olan ittifak nasıl sağlanacak? Hususunda 11. Konstantin gerçekten çok büyük bir çıkmaza düşüyor. Hı hı. Yani karşı tarafta İkinci Mehmet Han'ın İstanbul fethetmek zorunluluklarından bunu nasıl hem devlet adına hem de kendi şahsi mücadelesi adına ne kadar bu başarıya muhtaç olduğundan bahsederken 11. Konstantin'in de bu içinde bulunduğu durumu aşabilmek için bu kuşatmayı püskürtmek zorunda olduğunu biz bu şekilde görebiliyoruz. Çünkü içerisi tamamen bir artık cadı kazanı dönüşüyor Konstantinopolis için.
Evet.
Bütün idareyi artık Justinianus'un komutasındaki Cenevizlere bizzat kendisi de tabii bulunuyor surların üzerinde. Kendisi sonuna kadar savaşıyor 11. Konstantin. O noktada hakkını yememek lazım. Justinian ile birlikte bütün o tertip müdafaa tertibini birlikte yapıyorlar. Kendi özel kuvvetlerini bütün surlarda çatışmalara direkt sokuyor. Fakat Gennadius ve etrafındaki halkın desteğini bütün bu mücadele, kahramanca mücadelesi, özverili mücadelesine rağmen imparator kazanamıyor İbrahim'ciğim. Yani dinleri uğruna şehri müdafaa etme noktasında halkın kafası karışık. Ve bunu reddediyorlar. Buna yanaşmıyorlar.
Ne kadar enteresan yani.
Yani bu artık bir nevi Ceneviz, yani şu söyleyebiliriz, zaten bütün büyük tarihçiler de bunu söylüyorlar. Bir nevi bu Ceneviz Osmanlı mücadelesine dönüyoruz. Yani İbrahim'ciğim artık bir kuşatmanın başlangıcından itibaren. Çünkü halk kısmi bir destek veriyor ilk başlarda. Sonra artık can ve namus endişesiyle müdafaya katılsalar da özellikle ilk 15-20 günü bu bir Ceneviz-Osmanlı mücadelesi şeklinde geçiyor. Yani iki büyük lider, iki büyük lider de son derece ağır baskı altında. Durumlarını programlarımız boyunca biz izah etmeye dilimiz döndüğünce çalıştık. Yani dinleyicilerimiz de dikkatle takip edenler mutlaka bu iki liderin, yani 11. Konstantin ve 2. Mehmet Han'ın ne kadar ağır şartlar içinde olduklarını anlamışlardır diye tahmin ediyorum. Biz kuşatmaya, yani 6 Nisan gününe işte iki devlet bu durumdayken geliyoruz.
Evet. Abi burada kalalım isterseniz. Tam da kuşatmanın başladığı döneme geldik. Programımızın da sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki programda inşallah bir sonraki hafta buradan devam edelim. Zaten kuşatma sırasında, fetih sırasında çok ilginç olaylar, enteresan hadiseler de var. Bunları da sormak ve konuşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım abi sohbet için.
Eyvallah İbrahim'ciğim. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim.
Eyvallah. Değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda fetih öncesi hazırlıkları ve durumu konuştuk. Aslında yani sadece ne oldu ne bittiden ziyade mevzunun biraz sosyolojisini de konuşmaya çalışıyoruz. O dönemin şartlarını, koşullarını da konuşmaya çalışıyoruz. Hakikaten Okay Bey çok ilginç ve çok güzel bilgiler veriyor. İnşallah önümüzdeki programda tekrar fetih konuşmaya devam edeceğiz ve fetih nasıl gerçekleşti, o esnada neler oldu, inşallah bunları masaya yatıracağız. Önümüzdeki programda tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki programa görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.